bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mavi Tüy, Gönülsüz Bir Mesih'in Serüvenleri, Richard Bach, 1. Kaset 1. Yüz, Epsilon Yayınları, 2. Baskı Haziran 2000, Türkçe'ye çeviren Mehmet Harmancı, Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Şule Avcı. İşte sana yeryüzündeki görevinin tamamlanıp tamamlanmadığını anlaman için bir test. Eğer yaşıyorsan tamamlanmamış demektir. Jonathan Segal, Martı yayımlandıktan sonra bana çok sorulan sorulardan biri de şuydu. Richard, bundan sonra ne yazacaksın? Jonathan'dan sonra ne gelecek? O zamanlar bir şey, bir tek kelime bile yazmama gerek olmadığı, kitaplarımın bir bütün olarak onlardan söylemelerini istediğim her şeyi söyledikleri yanıtını verirdim. Bir süre aç kaldıktan, arabam haczedildikten falan sonra gece yarılarına kadar çalışmak zorunda olmamak hoş bir şeydi doğrusu. Yine de hemen hemen her yaz çift kanatlı antika uçağımı Amerikan Orta Batısı'nın yemyeşil çayırdan denizlerine çıkarır, 3 dolara yolcu alırken o eski gerilimi hissetmeye başladım yeniden. Söyleyecek bir şeyler kalmıştı ve ben de bunları söylemiş değildim. Yazmaktan hiç hoşlanmam. Orada karanlıkta bir fikre sırt çevirebildiğim takdirde, ona kapıyı açmaktan kaçınabildiğim takdirde kaleme bile uzanmam. Ancak arada sırada ön duvar büyük bir patlamayla uçan cam, tuğla ve kıymık olarak içeri yıkılır. Molozların üzerinden biri gelir ve boğazımdan yakalayarak hafif bir sesle "Beni kelimeler halinde kağıda dökmeden seni bırakmam" der. Mavi Tüy'le böyle tanıştım. Orta Batı'da sırt üstü yatıp bulutları buharlaştırma deneyleri yapıyordum ve hikayeyi bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Bu işte gerçekten usta biri gelseydi de bana dünyamın nasıl işlediğini ve onu nasıl kontrol edebileceğimi öğretseydi. Süper derecede ilerlemiş biriyle karşılaşsaydım. Ardındaki gerçekleri bildiği için dünyanın yanılsamaları üzerinde güç sahibi bir Siddhartha ya da İsa zamanımızda ortaya çıksa ne olurdu? Onunla bizzat tanışsaydım, o da bir çift kanatlı uçakla uçuyor olsa ve benimle aynı çayıra inseydi. Ne derdi, neye benzerdi? Belki de günlüğümün yağa bulanmış, ot lekeli sayfalarındaki Mesih gibi olmazdı. Belki bu kitabın söylediği şeyleri söylemezdi. Ama bir de bunun bana söyledikleri, biz düşüncelerimizde olanı mıknatıs gibi yaşamımıza çekeriz. Eğer bu doğru ise o zaman her nasılsa şu ana bir nedenle varmışım demektir. Ve siz de aynı durumdasınız. Belki de bu kitabı elinizde tutuyor olmanız bir rastlantı değildir. Belki bu serüvenlerde sizin buraya hatırlamak için geldiğiniz bir şeyler vardır. Ben öyle düşünmeyi tercih ettim. Ve benim Mesih'imin orada başka bir boyutta tünediğini, hayal ürünü olmadığını, ikimizi de izlediğini ve aynen bizim planladığımız gibi böyle bir şeyin olmasına güldüğünü inanmayı seçiyorum ben. Richard Bach. 1. Kutsal Indiana topraklarında doğmuş, Fort Wayne'in doğusundaki mistik tepelerde yetişmiş bir usta gelmişti yeryüzüne. Usta bu dünyayı Indiana'nın okullarında ve yetişkinliğinde de otomobil tamirciliği mesleğinde öğrendi. Ancak usta başka ülkelerden, başka okullardan ve yaşadığı başka yaşamlardan da çok şey öğrenmişti. Bunları hatırladı ve hatırlayınca da akıllı ve güçlü oldu. Diğerleri onun gücünü gördüler ve kendisine akıl danışmaya geldiler. Usta kendine de bütün insanlığa da yardımcı olacak güce sahip olduğuna inanıyordu. Ve buna inandığı için bu kendisi için geçerli oluyordu. Diğerleri onun gücünü gördüler ve dertlerinden ve hastalıklarından kurtulmak için ona geldiler. Usta her insanın kendini Tanrı'nın oğlu olarak görmesinin doğru olduğuna inanıyordu ve buna inandığı için de öyleydi. Çalıştığı garajlar, atölyeler, onun bilgeliğini, onun elinin temasını arayanlarla dışarıdaki sokaklar sadece o geçerken gölgesinin üstüne düşmesini ve böylece yaşamlarının değişmesini isteyenlerle doldu. Kalabalıklar yüzünden ustabaşılar ve dükkan sahipleri onun da tamircilerin de otomobiller üzerinde çalışacak yer bulamadıkları için aletlerini toplayıp başka bir yere gitmesini istediler. Böylece o da kırlara gitti ve kendisini izleyenler ona Mesih, mucizeler yaratan demeye başladılar. Buna inandıkları için de öyle oldu. O konuşurken bir fırtına kopsa, dinleyenlerden birinin başına bir damla düşmüyor, gökler gürlese, yıldırımlar düşse bile kalabalığın en sonundakiler sözlerini en öndeki kadar açık seçik duyuyorlardı. Ve onlarla hep mesellerle konuşuyordu. Ve usta onlara dedi ki, her birimizin içinde sağlığa ve hastalığa, zenginliklere ve yoksulluğa, özgürlüğe ve köleliğe rızamız yatar. Bunları kontrol eden sadece bizleriz, başka biri değil. Bir değirmenci ortaya çıktı. Senin için böyle konuşmak kolay usta, çünkü sen bizim gibi değilsin, yönlendiriyorsun ve bizler gibi çalışmak zorunda değilsin. Bu dünyada insan yaşamak için çalışmak zorundadır. Usta dedi ki, bir zamanlar büyük bir billur ırmağın dibinde bir köy dolusu yaratık yaşardı. Genç ve yaşlı, zengin ve yoksul, iyi ve kötü hepsinin üzerinden sessizce akar geçerdi ırmak. Sadece kendi billur varlığını bilir, kendi yolunda giderdi. Her yaratık kendi bildiğince ırmak dibinin köklerine ve taşlarına tutunurdu. Çünkü tutunmak onların yaşam biçimiydi ve doğuştan beri öğrendikleri şey akıntıya direnmekti. Ama sonunda bir yaratık şöyle dedi. Ben tutunmaktan bıktım artık. Gözlerimle göremiyorsam da ırmağın gittiği yeri bildiğine inanıyorum. Kendimi bırakacağım, beni istediği yere götürsün. Burada asılı kalırsam sıkıntıdan öleceğim artık. Öteki yaratıklar güldüler, aptal dediler. Hele bir bırak, o zaman taptığın o akıntı seni kayalardan kayalara çarpar ve sıkıntıdan öleceğinden daha çabuk ölür gidersin. Ama o onları dinlemedi ve derin bir soluk alarak kendini koyverdi. Aynı anda akıntı kendisini kayalara çarptı. Ancak yaratık bir daha tutunmayı reddedip de aradan bir zaman geçince akıntı onu dipten kaldırdı ve ondan sonra bir yere çarpıp bir yanını incitmedi. Irmağın aşağısında kendisine yabancı olan başka yaratıklar, "Bir mucize bu!" diye bağırdılar. "Bizim gibi bir yaratık ama uçuyor işte. Bizleri kurtarmaya gelen Mesih bu." Akıntıya kapılmış giden, "Ben sizden fazla Mesih değilim," dedi. "Irmak bizleri özgürlüğümüze kavuşturmaktan zevk alıyor. Eğer kendimizi koyvermeye cesaret edebilirsek, bizim gerçek işimiz bu yolculuktur, bu serüvendir." Ama onlar "kurtarıcı!" diye daha çok bağırarak sıkı sıkı tutundular kayalarına. Bir daha baktıklarında yaratık gitmişti ve onlara da artık sadece bir kurtarıcı efsanesi yaratmak kalmıştı. Usta kalabalığın çevresinde her gün biraz daha arttığını gördü. Kendisine her zamankinden daha çok yaklaşıp kendilerini iyileştirmesini, mucizeleriyle beslemesini, onlar için öğrenmesini, onların yaşamlarını yaşamasını istediklerini görünce bir gün tek başına bir dağ tepesine gidip dua etti. Ve kalbinde şöyle dedi. Ey ebedi parlak olan, eğer istediğin buysa bu kadehi al elimden. Bu imkansız görevi bir yana bırakmama izin ver. Başka bir insanın yaşamını yaşayamam. Oysa 10.000 kişi benden yaşam bekliyor. Bunların olmasına izin verdiğim için pişmanım. Eğer istersen beni bırak da motorlarıma ve makinelerime döneyim ve başka insanlar gibi yaşayayım. Ve dağın tepesinde bir ses duydu. Ne erkek ne kadın, ne yüksek ne hafif, sonsuz derecede seveceğim bir ses. Ve bu ses dedi ki, benim değil senin istediğin olacak. Çünkü senin istediğin benim senin için istediğim şeydir. Öteki insanlar gibi sen de yoluna git ve yeryüzünde mutlu ol. Usta bunu duyunca sevindi, teşekkür etti ve dağdan bir tamirci şarkısı mırıldanarak indi. Kalabalık dertleriyle çevresini sarıp kendileri için iyileştirmesini, kendileri için öğrenmesini, anlayışla kendilerini sürekli beslemesini ve mucizeleriyle kendilerini eğlendirmesini istediğinde usta kalabalığa gülümsedi ve şöyle dedi. Ben bu işi bırakıyorum. Kalabalık bir an şaşkınlıktan dona kaldı. Ve usta onlara dedi ki, bir insan Tanrı'ya en çok istediği şeyin kendisine bedeli ne olursa olsun ıstırap çeken dünyaya yardım etmek olduğunu söylerse ve Tanrı da ona yanıt verip ne yapması gerektiğini söylerse o insan kendisine söyleneni yapmalı mıdır? Elbette usta diye bağırdı kalabalık. Tanrı istediği takdirde cehennem azabı çekmek bile bir zevktir onun için. Bu azap ne olsa da, bu görev ne kadar güç olsa da mı? Tanrı istemişse asılmak bir şereftir. Bir ağaca çivilenip yakılmak insanı yüceltir dediler. Usta kalabalığa, Tanrı sizin yüzünüze konuşsa ve yaşadığın sürece yeryüzünde mutlu olmanı emrediyorum deseydi, o zaman ne yapardınız dedi. Ve kalabalık sustu. Öylece durdukları vadilerden, tepelerden tek ses çıkmadı. Ve usta sessizliğe dedi ki, mutluluk yolumuzda bu yaşam için seçtiğimiz bilgiyi bulacağız. Bugün ben bunu öğrendim ve şimdi sizi kendi yolunuzda istediğiniz gibi yürümeye bırakmayı seçiyorum. Ve usta kalabalığın arasından geçerek kendi yoluna gitti. Onları bırakıp kendi gündelik insanlar ve makineler dünyasına döndü. İkinci bölüm. Donald Shimoda ile yaz ortasında karşılaştım. 4 yıllık uçuşum sırasında benim yaptığım işi yapan başka bir pilot bulamamıştım. Ben rüzgarla birlikte kasaba kasaba dolaşır, eski bir çift kanatlı uçakta 10 dakikası 3 dolara adam uçururdum. Bir gün Illinois'te Ferris'in hemen kuzeyinde Fleetman kokpitinden aşağı baktığımda limon zümrütü samanların arasına süzülür gibi inen altın renkli ve beyaz bir yaşlı Travel Air 4000 gördüm. Benim özgür bir yaşantım vardır ama kimi zaman çok yalnızlık çektiğim de olur. Orada çift kanatlı uçağı görünce bir an düşündüm. Sonra yanına inmenin bir zararı olmayacağına karar verdim. Gaz kolunu boşa alıp tümeni iyice kırınca Fleet ile yanlamasına yere düşmeye başladık. Kanat telleri arasındaki rüzgarın o yumuşak ve keyifli sesi, pervanesini çeviren yaşlı motorun pokpokları, İnişi daha iyi izlemek için gözlüklerin yukarıya itilmesi, mısır başakları altımda hışırdayan yeşil yapraklardan bir jungle, bir çit ve sonra da göz alabildiğince uzanan yeni biçilmiş otlar, levye ve dümenin hafifçe itilmesi, toprağın üzerinde küçük bir yuvarlak düzlük, tekerleklere sürtünen otlar, ardından tekerlek altındaki sert toprağın o alışılmış sakin titreyişi, yavaşlama, ani bir ses patlaması ve öteki uçağın yanına kadar gidip durma. Levye geriye, motoru kapat. Pervanenin Temmuz ayının o mutlak sessizliğinde durmasına kadar dönerken çıkardığı klak klak sesi. Travel Air'ın pilotunu çimenlere oturmuş, sırtını uçağının sol tekerleğine dayamış beni seyrediyordu. Yarım dakika kadar ben de onu seyrettim. O sakinliğinin esrarına baktım. Bir başka uçağın benimle aynı çayıra inip 3 metre ilerime konmasını ben o kadar sakinlikle seyredemezdim. Başımı sallayarak selamladım adamı. Nedenini kestiremiyordum ama ondan hoşlanmıştım. Aramızdaki mesafeden yalnız görünüyordun dedim. Sen de öyle. Seni rahatsız etmek istemem. Eğer kalabalık ediyorsam hemen çeker giderim. Hayır gitme, seni bekliyordum. Gülümsedim. Geciktiğim için özür dilerim. Önemi yok. Kaskımı ve gözlüğümü çıkardım, kokpitten çıkıp yere atladım. Fleet'le 2 saat uçtuktan sonra ayağını yere basmak insana iyi gelir. Jambon ve peynire bir diyeceğin yoktur umarım dedi. Jambon ve peynir ve belki de bir karınca. Ne bir tokalaşma ne de tanışma. İri yarı bir adam değildi. Omuzlara kadar inen saçları sırtını dayadığı lastikten daha karaydı. Şahin gözleri kadar siyah gözler, bir dosta görmekten hoşlandığım ve başkasında beni rahatsız eden kapkara şahin gözleri. Epey sert bir gösteriye giden bir karate ustası olabilirdi. Sandviçle termos kapağına doldurduğu suyu aldım. Sen kimsin diye sordum. Yıllardır uçar dururum ama buralarda benim gibi birine daha rastlamamıştım. Başka bir işe pek yaramam dedi mutlu bir tavırla. Biraz tamircilik, biraz kaynakçılık, biraz serserilik. Cat operatörlüğü. Bir yerde fazla uzun kaldım mı sorunlar başlar. Ben de uçağı yaptım, şimdi milleti uçuruyorum işte. Nasıl bir cat? Çocukluğumdan beri dizel traktörleri delisiydim. D8'ler, D9'lar. Bir süre Ohio'da. D9'lar ha? Ev kadardır onlar. Gerçekten dağları yerinden oynatabilirler mi? Dağları yerinden oynatmak için daha iyi yollar vardır dedi ancak saniyenin onda biri kadar süren bir gülümsemeyle. Uçağın alt kanadına bir an yaslanıp yüzüne baktım. Işık oyunu muydu neydi? Adama yakından bakmak çok güçtü. Sanki başının çevresinde bir ışık vardı. Hafif sisimsi bir gümüş içinde eriyip yok olan bir ışık. Bir şey mi var diye sordu. Ne gibi sorunların vardı? Fazla bir şey değil. Bugünlerde bir yerde duramıyorum işte, tıpkı senin gibi. Sandviçimi alıp uçağının çevresinde dolandım. 1928 veya 1929 modeliydi ve bir tek çizik bile yoktu. Fabrikalardan böylesine yeni uçak çıkmazdı. Elle sürülmüş en az 20 kat boya ahşap iskeletin üzerine geçirilmiş, aynadan farksızdı. Kokpitin kenarının hemen altında eski İngiliz yazısıyla altın varakla Dawn yazılıydı. Harita kutusunun üzerinde ise D.W.Shimoda yazılıydı. Aletler kutusundan yeni çıkarılmış özgün 1928 uçuş aletleriydi. Cilalı meşe tahtasından kontrol levyesi ve dümen kolu, gaz kolu, solda ateşleme düğmesi. Bu erken ateşleme düğmeleri artık en iyi şekilde restore edilmiş antikalarda bile pek görülmüyordu. Ne bir çizik, ne branda üzerinde bir yama, ne motor kapağından sızmış bir yağ izi. Kokpitin zemininde bir tek ot parçası bile yoktu. Sanki uçağı hiç uçmamış da yarım yüzyıllık bir zaman kaymasıyla birden orada bitivermiş gibi. Ensemde soğuk bir ürperti hissettim. Uçağın öte yanından ne kadardır yolcu taşıyorsun diye seslendim. Bir ay kadar oldu, 5 hafta. Yalan söylüyordu. Çayırlarda 5 hafta geçirdikten sonra kim olursan ol uçak pislenir ve yağlanırdı. Ne yaparsan yap kokpitinin içi ot dolardı. Ama bu uçakta ön camda yağ yoktu. Kanatların uçlarında ve kuyrukta yapışmış kalmış ot parçaları yoktu. Pervaneye çarpıp ölen tek böcek yoktu. Illinois yazlarında uçup da bunların olmaması mümkün değildir. Travel Air'ı 5 dakika kadar daha inceledikten sonra dönüp kanadın altına pilotun karşısına oturdum. Korkuyor değildim. Adamdan hala hoşlanıyordum ama ortada bir aksilik vardı. Bana neden gerçeği söylemiyorsun? Sana gerçeği söyledim Richard dedi. Benim de uçağımın üzerinde adım yazılıdır. Bir insan bir Travel Air'da bir ay yolcu taşırsa uçakta yağ lekesi olur dostum. Biraz toz olur. Branda da bir yama da mı olmaz? Ve Tanrı aşkına yerde ot olmaz mı? Sakin sakin gülümsedi. Senin bilmediğin bazı şeyler var. O anda başka bir gezegenden gelmiş bir yabancıydı. Söylediklerine inanıyordum ama o yaz gününde çayırların ortasında duran o mücevherden farksız uçağını açıklayamıyordum. Doğru ama bir gün hepsini bileceğim ve o zaman uçmaya ihtiyacım olmayacağı için uçağımı sana verebilirim Donald. Yüzüme ilgiyle baktı, kara kaşları havalandı. Sahi mi? Anlat bakalım. Çok sevinmiştim. Biri kuramımı dinlemek istiyordu. İnsanlar uzun süre uçmadılar. Bence bunun mümkün olmadığına inanmadıklarından değildi bu. Bu yüzden de aerodinamiğin o ilk küçük ilkesini öğrenemediler. Ben başka bir ilke olduğuna inanmak isterim. Uçmak için uçağa ihtiyacımız olmadığına ya da duvarlardan geçmek veya gezegenlere gitmek için. Biz bunu her yerde makinemiz olmadan öğrenebiliriz eğer istersek. Ciddi bir şekilde hafifçe gülümsedi. Başını bir kere salladı. Ve sen de öğrenmek istediğini çayırlardan bir seferi 3 dolara adam uçurarak öğreneceğini sanıyorsun. Öğrendiğim önemli tek şey kendi başıma öğrendiklerim. İstediğimi yapıyor olmam. Yoktur ama yeryüzünde bana bilmek istediğimi uçağımın ve gökyüzünün öğreteceğinden daha çok öğretecek biri olsa bir an bile durmam. O adamı bulmak için uçar giderim ya da o kadını. Kara gözleri bana dikilmişti. Eğer bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsan buna yöneltildiğine inanmıyor musun? Evet, yöneltiliyorum. Herkes de öyle değil mi? Beni hep birinin gözetliyor olduğunu hissetmişimdir. Ve sana yardımcı olacak bir öğretmene götürüleceğini düşünüyorsun. Eğer o öğretmen ben değilsem evet. Belki de bu işler böyle olur dedi. Modern yeni bir kamyonet ardında kahverengi bir toz bulutu kaldırarak yoldan bize doğru geliyordu. Çayırın kenarında durdu. Kapı açıldı. Yaşlı bir adamla 10 yaşlarında bir kız indiler. Hava öylesine durgundu ki toz bulutu havada öylece kalmıştı. Parayla insanı havada gezdiriyormuşsunuz öyle mi dedi adam. Çayır Donald Shimoda'nın bulduğu bir yerdi. Sesimi çıkarmadım. Evet efendim dedi sevinçli bir sesle. Uçmak istiyorsunuz galiba. Eğer uçarsam yukarıda bana takla attıracak mısın? Adamın gözleri parlıyor, o köylü konuşması ardında kendisini tanıyıp tanıyamayacağımızı merak ediyordu. İsterseniz yaparım, istemezseniz yapmam. Ve bunun için de bir servet istersiniz herhalde. Havada 10 dakika uçmak için 3 dolar efendim. Bu da dakikası 33 ve 3'te 1 sente gelir. Ve çok kimse bana buna değer olduğunu söylemiştir. Orada hiçbir şey yapmadan durup adamın iş kapmaya çalışmasını dinlemek garip bir seyirci duygusuyla dolduruyordu içimi. Sözlerinden hoşlanmıştım, hep alttan alıyordu. Ben kendi satış yöntemime o kadar alışmıştım ki, yukarısının 10 derece daha serin olduğunu garanti ederim dostlarım. Sadece kuşlarla meleklerin uçtukları yerlere gelin. Hepsi de sadece 3 dolara, cebinizden ya da cüzdanınızdan çıkaracağınız bir düzine çeyrek sadece. Bir başkasının da aynı şeyi yapabileceğini unutmuştum. Tek başına uçmanın da insanları uçmaya ikna etmenin de bir gerginliği vardır. Buna alışkındım ama gerginlik hala oradaydı işte. İnsanları alıp havada dolaştırmazsam yemek yiyemezdim. Şimdi akşam yemeği için bu konuşmanın sonuna bağlı olmadığım şu anda bir kere için olsa bile gevşeyerek arkama yaslanıp seyre koyuldum. Kız da biraz geride durmuş bakıyordu. Sarışın, kahverengi gözlü, ciddi yüzlüydü. Büyük babası geldiği için oradaydı o da. Uçmak istemiyordu. Çoğunlukla bunun tam aksi olur. Hevesli çocuklar ve ihtiyatlı büyükler. Ancak insan geçimini bundan sağlıyorsa bu şeyleri uzaktan hisseder ve ben de bütün yaz boyu beklesek bile kızın bizimle uçmayacağını biliyordum. Adam, "Siz beylerden hanginiz?" dedi. Shimo da kendisine bir bardak su doldurdu. "Sizi Richard uçuracak. Ben öğle tatilindeyim. Eğer beklemek istemezseniz yani." ''Ben uçmaya hazırım. Çiftliğimin üzerinde uçabilir miyiz?'' ''Elbette'' dedim. ''Siz ne tarafa gitmek istediğinizi gösterin yeter.'' Fleet'in ön kokpitinden uyku tulumumu, alet çantamı ve kapkacağımı çıkarıp yere indirdim. Adamın yolcu koltuğuna oturmasına yardım edip kemeri bağladım. Sonra arka kokpite geçip kendi kemerimi bağladım. ''Pervaneyi bir çevirir misin Don?'' ''Elbette.'' Elindeki bardakla gelip pervanenin yanında durdu. ''Nasıl istiyorsun?'' Motor sıcak ve frenler çekilmiş, ağır ağır çek. İttiğin anda dönecektir. Fleet'in pervanesi biri çevirdiğinde her nedense hep hızlı çevirir ve karmaşık bir sürü nedenle motor çalışmaz. Ama bu adam sanki ezelden beri aynı şeyi yaparmış gibi pervaneyi çok yavaş çevirdi. Germe yayı yerinden çıktı, silindirlerde bujiler ateşlendi ve bizim yaşlı motor kolaycacık çalıştı. Adam uçağına döndü, yere oturup kızla konuşmaya başladı. Bir beygir gücü patlayışı ve uçuşa notlar arasında fleet havalandı. 100 fite çıktık. Motor bozulursa şu anda mısırların arasına ineriz. 500 fit. Şimdi dönüp çimenliğe ineriz, şimdi de ineklerin otlağı üzerindeyiz. 800 fite gelip düzelince adamın güneybatıyı gösteren parmağı doğrultusunda uçmaya başladık. 3 dakika sonra bir çiftliğin çevresinde dönüyorduk. Korlaşmış kömür rengi ambarlar, bir nane rengi deniz ortasında fil dişinden bir ev. Arkada bir bostan, tatlı mısır ve kıvırcık salata ve domatesler büyüyor. Ön kokpitteki adam eğilip kanatlar arasında çerçevelenmiş olan eve baktı. Aşağı verandada mavi elbisesi üzerinde beyaz bir önlük olan bir kadın belirdi, el sallamaya başladı. Adam da elini salladı. Daha sonra birbirlerini aralarındaki göğe rağmen ne kadar iyi gördüklerini konuşacaklardı. Adam sonunda dönüp bu kadar yeter, teşekkür ederim der gibi bana baktı. Artık geri dönebilirdik. İnsanlara uçan biri olduğunu bildirmek için Ferris çevresinde geniş bir daire çizdim ve bu işin nerede yapıldığını göstermek için de çimenliğin üzerinde döne döne alçaldım. Ben inmek üzere mısırların üzerinde yan yattığım sırada Travel Air havalandı ve bizim az önce ayrıldığımız çiftliğe doğru döndü. Bir zamanlar 5 uçaklık bir sirkte çalışırdım ve bir an için o kalabalık duygusunu bir daha yaşadım. Uçaklardan biri yolcularla havalanırken bir diğeri yere konuyor. Yere hafif bir sarsıntıyla konduk. Çimenler üzerinde ta yola kadar yuvarlandık. Motor durdu, adam emniyet kemerini çözdü, aşağı inmesine yardım ettim. Tulumunun cebinden cüzdanını çıkartıp dolarları sayarken başını sallıyordu. Çok esaslı bir uçuştu evlat. Öyle, sattığımız mal çok iyidir. Asıl satıcı olan senin arkadaşın. Ya, hem de nasıl. İddiaya girerim o şeytana kül bile satabilir değil mi ama? Bunu da nereden çıkardınız? Kızdan elbette. Torunum Sara uçak yolculuğu ha? Konuşurken Travel Era bakıyordu.